Ayrım 5.
Yapmakta birleşen genel ruh haline uyarak semavere sokuldular. Maria Gernihovna kendisini böyle parlak ve görgülü gençlerle çevrili görerek mutluluk ışıkları saçıyordu. Ne deyin gizlemeye çalışsa da arkasında uyuyan kocasının her deviniminden ne deyin ürkse de bu durumu belliydi. Yalnız bir tek kaşık vardı, şeker pek boldu ama kaşığı yetiştirip karıştırmıyorlardı. Onun için Maria Gernihovna'nın sırayla herkesin şekerini karıştırması kararlaştırıldı. Rostov bardağını alıp içine rom koyarak Maria Gernihovna'dan karıştırmasını rica etti. Maria Gernihovna kendisinin de başkalarının da bütün söyledikleri çok gülünecek şeylermiş, başka anlamları da varmış gibi durmadan gülümseyerek ''Ay şekersiz mi içiyorsunuz?'' dedi. ''Bana şeker gerekmez. Ben yalnızca bardağımı güzel elinizle sizin karıştırmanızı istiyorum.'' Maria Gernihovna uygun buldu, kaşığı aramaya başladı, onu birisi aşırmıştı. Rostov, ''Küçücük parmağınızla Maria Gernihovna'' dedi, ''daha iyi olur.'' Maria Gernihovna hoşlanıp kızararak ''Sıcak ama'' dedi. İlin su dolu kovayı aldı, içine rom damlattı. Maria Gernihovna'nın yanına geldi, parmağıyla karıştırmasını rica etti. ''Bu benim fincanım'' dedi. ''Yalnız parmağınızı içine sokun, hepsini içeceğim.'' Semaver boşalınca Rostov iskambil kağıtlarını aldı, Maria Gernihovna'ya kral oyunu oynamayı önerdi. Onunla oynamak için kura çektiler. Rostov'un önerisiyle koşulan şarta göre kral olan Maria Gernihovna'nın elini öpmeye hak kazanacak, sonda kalan da doktor uyanınca onun için yeniden semaver hazırlayacaktı. ''Peki ya Maria Gernihovna kral olursa?'' diye sordu İlin. ''O zaten kraliçe, onun buyrukları yasadır.'' Tam oyuna başladıkları sırada Maria Gernihovna'nın arkasından birdenbire doktorun şaşkın başı yükseldi. Çoktandır uyumuyor, söylenenleri dinliyordu. Belliydi ki söylenenlerin, yapılanların hiçbirinde hoş, gülünecek ya da eğlenceli bir şey göremiyordu. Yüzü üzgündü. Subaylarla selamlaşmadı, kaşındı. Yolu kapalı olduğundan çıkmak için izin istedi. O çıkar çıkmaz bütün subaylar gürültülü bir kahkaha koyverdiler. Maria Gernihovna kıpkırmızı kesildi, neredeyse ağlayacaktı. Bu onu bütün subayların gözünde daha çekici yapmıştı. Dışarıdan dönen doktor, böyle neşeyle gülmeyi artık bırakan ve korkuyla yazgısını bekleyerek kendisine bakan karısına yağmurun dindiğini, geceyi geçirmek için kibitkaya gitmek gerektiğini, yoksa her şeyi aşıracaklarını söyledi. Rostov, ''Hizmet eri gönderirim, iki hizmet eri'' dedi. ''Bırakınız doktor.'' İlin, ''Ben kendim nöbet beklerim'' dedi. Doktor, hayır baylar, siz uykunuzu aldınız ama ben iki gecedir uyumadım dedi ve kös kös karısının yanına oturdu, oyunun sonucunu bekledi. Subaylar yan gözle karısını süzen doktorun somurtkan yüzüne bakarak daha çok neşelendiler. Birçokları salıvermek için uygun bahaneler bulmaya çabaladıkları kahkahalarını tutamadılar. Doktor karısını alıp çıkarak onunla kibitkaya yerleşince subaylar handa ıslak kaputlarıyla örtünüp yattılar. Ama bazen doktorun korkusunu ve karısının neşesini anımsayıp konuşarak, bazen perona koşup kibitkada olup bitenleri anlatarak uzun zaman uyumadılar. Rostov birkaç kez başını örterek uyumak istedi ama gene birinin düşüncesi onu ilgilendirdi, konuşma gene başladı. Nedensiz, neşeli ve çocukça kahkahalar gene yükseldi. 14. Saat 3'te bölük emini Ostrovna mevkiine yola çıkmak buyruğuyla geldiği zaman daha kimse uyanmamıştı. Subaylar gene hep aynı konuşmalar ve gülüşmelerle çabuk çabuk toplanmaya başladılar. Semaveri bulanık suyla gene kaynattılar. Ama Rostov çayı beklemeden bölüğe gitti. Ortalık ağarmıştı, yağmur dinmiş, bulutlar dağılmıştı. Hava rutubetliydi, hele iyice kurumamış giysiler içinde insan üşüyordu. Handan çıkarken Rostov'la İlin, ikisi birden sabahın alacakaranlığında doktorun yağmurda parıldayan meşin kaplı kibitkasına göz attılar. Önlüğünden doktorun ayakları sarkıyor, ortasında karısının takkesi görünüyor, uykulu soluk alışlar duyuluyordu. Rostov yanındaki İlin'e çok sevimli bir kadın doğrusu dedi. İlin 16 yaşının verdiği ciddilikle ne güzel kadın diye yanıt verdi. Yarım saat sonra süvari bölüğü sıraya dizilmiş yolda duruyordu. At bin komutu duyuldu. Askerler haç çıkardılar, binmeye başladılar. Rostov öne geçip marş komutu verdi. Süvariler dörderli diziler durumunda çamurda şapırtılı nal sesleri, kılıç şakırtılarıyla ve yavaşça konuşarak iki yanında kayınlar dikili büyük yolda ileriden giden piyadenin ve topçunun arkasından yolu tuttular. Yırtık pırtık mavi leylak rengi bulutlar Tanyer'i karşısında kızarmış ve rüzgara kapılmış hızla ilerliyordu. Ortalık giderek aydınlanıyordu. Köy yollarını her zaman örten ve dünkü yağmurdan hala ıslak duran kıvrık otlar iyice görünüyordu. Kayınların sarkık ve ıslak dalları rüzgardan sallanıyor, yanlarına ışıklı damlalar döküyorlardı. Askerlerin yüzleri gittikçe daha iyi seçiliyordu. Rostov yanından ayrılmayan İlin'le birlikte yolun kıyısındaki çift sıra kayınların arasından gidiyordu. Rostov seferde cephe atına değil bir kazak atına binmekte sakınca görmemişti. Hayvandan anlayan ve meraklı bir kimse olarak bir süre önce sert, büyük, ak yeleli bir don atı edinmişti ki onu bu atla kimse geçemiyordu. Bu ata binmek Rostov için bir zevkti. Atını, sabahı, doktorun karısını düşünüyor, kendilerini bekleyen tehlikeyi bir an bile aklına getirmiyordu. Rostov eskiden savaşa giderken korkardı. Şimdi küçücük bir korku duygusu bile ondan uzaktı. Korkmamasının nedeni savaşa alışmış olması değil, tehlikeye alışılmaz. Tehlike karşısında kendine egemen olmayı öğrenmesiydi. Savaşa giderken onu en çok ilgilendirmesi gereken öndeki tehlikeden gayrı her şeyi düşünmeye alışmıştı. Bütün çabalarına, askerliğinin ilk yıllarında kendini korkaklıkla suçlamasına karşın bunu yapamamıştı ama yıllar geçince şimdi bu kendiliğinden oluvermişti. Şimdi o ara sıra dallardan eline geçen yaprakları kopararak, ayağıyla hayvanın kasığına dokunarak, içip bitirdiği pipoyu geri dönmeden arkadan gelen süvariye vererek İlin'le birlikte kayın ağaçlarının arasından gezmeye gider gibi sakin ve kaygısız bir tavırla ilerliyordu. Kaygılı bir tavırla çok konuşan İlin'in telaşlı yüzü onda acıma duygusu uyandırıyordu. Kornet'in çektiği azabı, korkuyu ve ölümü beklemenin azabını kendi deneyimiyle biliyordu. Ona zamandan başka hiçbir şeyin yaramayacağını da biliyordu. Güneş bulutun arasından lekesiz bir alana çıkar çıkmaz rüzgar fırtınadan sonraki bu güzel yaz sabahını bozmayı göze alamıyor gibi dinmişti. Damlalar hala şıpırdıyordu ama artık dikine damlıyordu, her şey suskunlaştı. Güneş büsbütün ortaya çıktı, ufka yükseldi, sonra üstündeki dar ve uzun bulutun içinde yitti. Birkaç dakika sonra bulutun kıyısını yırtarak üst ucundan daha parlak olarak çıktı. Her yan ışıldamaya, parlamaya başladı. Bu ışıkla birlikte ileriden ona yanıt verir gibi top sesleri duyuldu. Rostov düşünmeye, bu top seslerinin uzaklığını belirlemeye vakit bulamadan, Vitebsk'ten gelen Osterman Tolstoy'un bir yaveri, dört nala gelerek tırısa kalkılması buyruğunu getirdi. Süvari bölüğü çabuk gitmek için kendisi gibi acele eden piyadeyi ve topçuyu geçti, sırtı açtı, boş ıssız bir köyden geçti, gene bir sırta tırmandı, atlar köpürmeye başladılar, askerlerin yüzleri kızardı. İleriden tümen komutanının sesi duyuldu. ''Dur, hizaya gel!'' ''Solumuz ileri, adımla marş!'' diye ileriden bir komut yükseldi. Süvariler kıtalar boyunca mevziin sol kanadına geçtiler, ilk hatta duran uhlanların arkasında kaldılar. Sağda sık bir kol durumunda piyademiz duruyordu, bunlar yedeklerdi. Daha yukarıda tepede temiz, tertemiz havada, sabahın eğri ve parlak ışıkları içinde tam ufukta toplarımız vardı. İlerideki derede düşman kolları ve topları görünüyordu. İleri hattımız derede savaşa tutuşmuş, düşmanla coşkulu coşkulu çarpışıyordu. Rostov'u çoktan beri duymadığı bu sesler oynak bir müzik gibi neşelendirmişti. Trap tata tap diye bazen birden bazen birbiri ardından hızlı birkaç tüfek sesi duyuluyordu. Gene hepsi susuyor, sonra gene üstüne basılmış kestane fişekleri gibi patlıyordu. Süvariler bir saat değin oldukları yerde durdular. Top ateşi başladı. Kont Ostermann yaverleriyle süvari bölüğünün arkasından geçiyordu. Durup alay komutanıyla konuştu. Sonra tepeye, topların olduğu yere yollandı. Ostermann gidince arkadan uğlanların arasından bir komut yükseldi. Kol durumunda saldırıya hazır ol. Önlerinde piyade süvariye yol vermek için çift diziye geçti. Uğlanlar kargılarındaki küçük bayrakları dalgalandırarak ileri atıldılar. Sırtın sağ eteğinde görünen Fransız süvarilerine doğru tırsa kalktılar. Uğlanlar sırtın eteğine iner inmez topçuyu perdelemek üzere süvarilere tepeye ilerleme buyruğu verildi. Süvariler uğlanların yerini aldığı sırada ateş hattından boşa gitmiş kurşunlar vızıldayıp ıslık çalarak gelip geçmeye başladı. Çoktandır duymadığı bu ses Rostov'un üzerinde eskisinden daha neşeli, daha coşturucu bir etki yapmıştı. Doğruldu, sırttan başlayarak açılan savaş alanına baktı, bütün ruhuyla uğlanların saldırısına katıldı. Uğlanlar Fransız dragonlarına yakından saldırıyorlardı. Orada bir karışıklık oldu. 5 dakika sonra uğlanlar geri eskiden durdukları yere değil de daha sola çekildiler. Al atlara binmiş turuncu üniformalı uğlanlar arasında ve arkalarında kır atlara binmiş mavi Fransız dragonları kalabalık bir kütle durumunda görünüyordu. 15. Rostov keskin avcı gözleriyle bizim uğlanları kovalayan bu mavi Fransız dragonlarını ilk görenlerden biriydi. Bozgun durumundaki uğlanlar ve onları kovalayan Fransız dragonları gittikçe yaklaşıyorlardı. Sırtın eteğinde küçücük görünen bu insanların nasıl çarpıştıkları, birbirini kovaladıkları, kollarını ya da kılıçlarını salladıkları artık görülebilirdi. Rostov karşısında olup bitenleri bir sürek avı gibi seyrediyordu. Süvarilerin şimdi indirecekleri bir darbeye, Fransız dragonlarının karşı duramayacaklarını kendine özgü sezişiyle duyumsuyordu. Ama darbenin hemen o anda indirilmesi gerekirdi, yoksa geç kalınacaktı. Çevresine baktı, yüzbaşı yanı başında duruyor, o da gözlerini aşağıdaki süvarilerden ayırmıyordu. Rostov, Andrei Sevastianich, onları perişan ederiz be yahu, dedi. Yüzbaşı, doğrusu yaman iş olurdu, dedi. Rostov, onu sonuna değin dinlemedi, atını mahmuzladı, 4 nala süvari bölüğünün önüne fırladı, komut vermeye vakit kalmadan onunla aynı duyguları paylaşan bütün bölük arkasından devinime geçti. Rostov, bu saldırıyı nasıl ve niçin yaptığını kendisi de bilmiyordu. Dragonların çok yakında olduklarını, dağınık bir durumda 4 nala geldiklerini görüyordu, tutunamayacaklarını seziyordu, bunun anlık bir sorun olduğunu, bu anı kaçırırsa bir daha hiçbir zaman elde edemeyeceğini anlıyordu. Kurşunların ıslık sesleri öylesine azdırıcı, atı ileri atılmak için öylesine sabırsızdı ki kendini tutamamıştı. Atını mahmuzlayıp bağırarak komut verdi ve aynı anda arkasından gelen bölüğün nal seslerini duyarak tam tırısa geçip sırttan aşağı dragonlara doğru süzüldü. Sırtın eteğine varınca atlar kendiliğinden 4 nala geçti. Uğlanlarımıza ve peşlerindeki Fransız dragonlarına yaklaştıkça daha hızlı koşmaya başladılar. Dragonlar çok yakındaydı şimdi. Süvarileri görünce öndekiler geri döndü, arkadakiler de durdu. Rostov bir kurtun yolunu kesmek için at sürdüğü zamanki aynı duyguyla don atını dolu dizgin koy verip dragonların dağınık dizilerine dümdüz daldı. Bir uhlan durdu, bir piyade çiğnenmemek için yere yattı, binicisiz bir at süvarilerin arasına karıştı. Hemen bütün Fransız dragonları atlarını geri çevirmişlerdi. Rostov kırata binmiş birini gözüne kestirip peşine düştü. Önüne bir fundalık çıktı, cins atı sıçrayarak engeli aştı ve eğerin üstünde güçlükle tutunan Rostov, seçtiği düşmana neredeyse yetiştiğini gördü. Üniformasına bakılırsa subay olması gereken bu Fransız, eğere kapanmış, kılıcıyla vurarak atını 4 nala sürüyordu. Bir an sonra Rostov'un atı göğsüyle subayın atının arkasına bindirdi. Subay neredeyse düşüyordu ve aynı anda Rostov nedenini bilmeden kılıcını kaldırıp Fransız'a indirdi. Rostov'un bütün heyecanı o anda gitti. Subay kolunu dirseğinin yukarısından hafifçe kesen kılıcın darbesinden çok, atın sarsıntısından ve korkudan düşmüştü. Rostov atını durdurarak kimi tepelediğini görmek için düşmanını gözleriyle aradı. Fransız dragon subayı bir ayağıyla yere atlamış, öteki ayağı üzengiye takılmıştı. Her an yeni bir darbe bekliyormuş gibi korkuyla gözlerini kırpıştırıyor, yüzünü buruşturarak aşağıdan yukarıya dehşetle Rostov'a bakıyordu. Çenesi çukurlu, parlak mavi gözlü, sararmış, çamura bulanmış, sarışın bir gencin yüzü değil, basbayağı bir ana kuzusu yüzüydü. Rostov ona ne yapacağına karar veremeden subay bağırdı, "Teslim oluyorum." Aceleyle ayağını üzengiden kurtarmak için boşuna çabalıyor, kurtaramıyor, ürkmüş mavi gözlerini indirmeden Rostov'a bakıyordu. Sıçrayıp yetişen süvariler ayağını kurtardılar, onu eğere oturttular. Süvariler her yandan dragonlarla didişiyorlardı. Bir dragon yaralanmış kan içindeydi ama atını vermiyordu. Başka biri bir süvariyi kucaklayıp atının sağırsına oturtmuştu. Bir üçüncüsü bir süvarinin yardımıyla onun atına tırmanıyordu. Önde Fransız piyadesi ateş ederek kaçıyordu. Süvariler tutsaklarıyla dört nala çabucak geri dönüyorlardı. Rostov yüreğini ezen kötü bir duyguyla başkalarıyla birlikte atını dört nala geriye sürdü. Bu Fransızı tutsak alalı beri ona indirdiği kılıç darbesinden sonra onda hiçbir biçimde açıklayamadığı belirsiz karışık bir duygu uyanmıştı. Kont Osterman Tolstoy geri dönen süvarileri karşılıyordu, Rostov'u çağırdı, ona teşekkür etti. Yiğitçe davranışını çara bildireceğini, onun için Georgiev haçı dileyeceğini söyledi. Rostov'u Kont Osterman'ın yanına çağırdıkları zaman saldırıya emir verilmeden geçtiğini anımsayarak başına buyruk davranışından ötürü üstünün onu kesinlikle cezalandırmak isteyeceğine inanıyordu. Osterman'ın koltuk kabartıcı sözlerinin ve ödülden söz etmesinin Rostov'u daha sevinçli bir şaşkınlığa düşürmesi gerekti. Oysa hep aynı kötü, belirsiz duygu ona içsel bir bulantı veriyordu. "Peki ama bana acı veren ne?" diye generalden ayrılırken kendi kendine soruyordu. "İlin mi? Hayır, o sağ salim. Kötü bir davranışta mı bulundum? Hayır, hiçbiri değil. Ona acı veren pişmanlık gibi bir şeydi. Evet, evet, bu çenesi çukurlu Fransız subayı. Elimi kaldırırken nasıl durduğunu anımsıyorum." Rostov götürülen tutsakları gördü, çenesi çukurlu Fransız'ı görmek için arkalarından atını dört nala kaldırdı. Fransız subayı tuhaf üniformasıyla iyi bir süvari atının üstünde duruyor, kaygıyla çevresine bakınıyordu. Kolundaki yara, yara denmeyecek deyin hafifti. Yapmacıklı bir tavırla Rostov'a gülümsedi, elini sallayarak onu selamladı. Rostov daha bir sıkılganlık, bir utanç duyumsuyordu. Rostov'un dostları ve arkadaşları o gün, bütün gün ve ertesi gün onun sıkıntılı, öfkeli olmadığını ama sessiz, dalgın ve düşünceli olduğunu hep ayrımsamışlardı. İsteksiz içiyor, yalnız kalmaya çalışıyor, bir şeyler düşünüyordu. Rostov hep kendisine Georgiev haçı kazandıran, bu onu şaşırtmıştı, dahası yiğitlik ünü sağlayan o parlak başarısını düşünüyor, bir şey anlayamıyordu. Onlar bizden daha çok korkuyorlar demek diye düşünüyordu. Kahramanlık dedikleri bu mu? Ben bunu yurdum için mi yaptım sanki? Çenesinin çukuru ve mavi gözleriyle onun suçu ne? Ne deyin korktu, onu öldüreceğimi sandı. Ne diye öldüreyim? Elim titredi. Oysa bana Georgiev haçı veriyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum. Nikolay bu soruları ilerletti ama onu şaşırtan şey üzerine açık seçik bir düşünce edinemedi. Ama bu sırada görevinde geleceğin tekerleği çoğu zaman olduğu gibi onun yararına dönüyordu. Ostrovna savaşından sonra rütbesini yükseltmişler, kendisine bir süvari taburu vermişlerdi. Yiğit bir subay gerekince hep ona görev verilirdi. 16. Natasha'nın hastalığını haber alınca henüz zayıf ve büsbütün iyileşmemiş olan Kontes, Petya ile ve bütün hizmetçilerle birlikte Moskova'ya geldi. Rostov ailesi Maria Dmitrievna'dan kendi evlerine taşındı ve büsbütün Moskova'ya yerleşti. Natasha'nın hastalığı çok ciddiydi. Bereket versin hastalığının, tutumunun ve nişanlısından ayrılışının nedeni üzerine bütün düşünceler ikincil konuma düşmüştü. O deyin hastaydı ki bütün olup bitenlerden ne derece kabahatli olduğu düşünülemezdi. Yemiyor, uyumuyor, göze batar ölçüde zayıflıyor, öksürüyordu. Doktorların davranışından anlaşıldığına göre tehlikeli bir durumdaydı. Yardımına koşmak gerekti. Doktorlar Natasha'ya hem tek tek hem konsültasyona geliyorlardı. Pek çok Fransızca, Almanca, Latince konuşuyorlar, birbirlerini eleştiriyorlar. Bildikleri bütün hastaların tedavisine yarar türlü türlü ilaçlar veriyorlardı. Ama canlı insanı yenen hiçbir hastalık nasıl bilinemezse, Natasha'nın çektiği hastalığın da onlarca bilinemeyeceği, zira her canlı insanın kendi özellikleri olduğu ve her zaman ciğer, böbrek, deri, yürek, sinir ve benzeri gibi tıbbın kaydettiği bir hastalık değil, bu organlara tebelleş olan dertlerin sayısız oluşumlarından birinin doğurduğu yeni, karışık, tıbben bilinmeyen bir hastalık olacağı biçiminde sıradan bir düşünce hiçbirinin aklına gelmiyordu. Bu basit şeyi kimse düşünemiyordu. Büyücünün büyü yapamayacağını düşünemeyeceği gibi. Çünkü onların işi iyileştirmekti. Çünkü bunun için para alıyorlar, çünkü bu iş için yaşamlarının en iyi yıllarını harcamışlardı. Ama doktorların bunu düşünememelerinin başlıca nedeni kesinlikle yararlı olduklarını görmeleriydi. Rostovlar da bütün ev halkı için gerçekten yararlı olmalarıydı. Yararlı olmaları hastayı çoğu zaman zararlı maddeler, bu zararın etkisi az duyum sanıyordu çünkü zararlı maddeler az tutarda verilirdi. Yutmaya zorladıklarından değildi, yararlı, gerekli ve zorunluydular çünkü hastanın ve hastayı sevenlerin ruhsal ihtiyacını dindiriyorlardı. Bu nedenledir ki yalancı doktorlar, üfürükçüler, homeopatlar her zaman vardı ve her zaman olacaklardı. Onlar insanın acı çektiği anda duyumsadığı o öncesiz rahatlama umudu isteğini, sevecenlik arzusunu kendisiyle ilgilenildiğini görme ihtiyacını dindiriyorlardı. Onlar insanın çocukta en ilkel biçimde görünen öncesiz bir ihtiyacı, berelenen bir yeri ovuşturmak ihtiyacını dindiriyorlardı. Çocuk bir yerini incitince orasını öpsünler, ovuştursunlar diye hemen annesinin ya da dadısının kollarına koşar. Acıyan yeri ovuşturulunca, öpülünce rahatlar. Çocuk kendisinden daha güçlülerde, daha akıllılarda ağrısına bir çare bulunmayacağına inanmaz. Rahatlama umudu ve şişini ovuştururken annesinin sevecenlik göstermesi onu yatıştırır. Natasha için doktorlar acısını öpüp okşayarak arabacı Arbat eczanesine gidip bir ruble 70 kapiye bir toz ve güzel bir kutu içinde haplar getirir ve bu tozu o hiç daha erken ya da geç olmamak koşuluyla 2 saatte bir kaynatılmış suyla alırsa acısının hemen geçeceğini söylemeye yarayan insanlardı. Saatte bir bu haplar, bu ilk ilaçlar, tavuklu köfteler, uyulması çevredekilerin işi gücü ve avuntusu olan doktorun daha bir sürü tavsiyesi olmasa Sonya, Kont ve Kontes ne yaparlar, hiçbir önlem almadan nasıl durup bakarlardı? Eğer Kont, Natasha'nın hastalığının kendisine binlerce rubleye mal olduğunu, iyileşmesi için daha binlerce rubleyi esirgemeyeceğini bilmese, burada iyileşmeyince gene binlerce ruble daha harcayıp onu yabancı ülkelere götürerek doktorlara göstermeyi düşünmese, eğer Metivye ile Feller'in hastalığını anlamadıklarını, Frize'nin anladığını, Mudof'un daha iyi tanık olduğunu ayrıntılarıyla anlatmak fırsatını bulmasa, sevgili kızının hastalığına nasıl dayanabilirdi? Eğer Kontes doktorun tavsiyelerini büsbütün tutmuyor diye hasta Natasha ile ara sıra kavga etmese ne yapardı? Acısını unutarak öfkeyle, "Sen doktor dinlemez, zamanında ilaç almazsan nasıl iyileşebilirsin ki?" derdi. Şakaya gelmez bu, zatürreye çevirir sonra. Anlamını bilmemekte yalnız olmadığı bu sözcüğü söyleyince büyük bir avuntu duyardı. Eğer Sonya doktorun bütün tavsiyelerini harfiyen yerine getirmeye hazır olmak için ilk zamanlar 3 gece soyunmadığını, yaldızlı kutudaki az zararlı hapları, vereceği saatleri kaçırmamak için şimdi geceleri uyumadığını düşünerek sevinmese ne yapardı? Kendisini hiçbir ilacın iyileştirmeyeceğini, bütün bunların anlamsız olduğunu söylemesine karşın Natasha, kendisi bile kendisi için bu deyin özveride bulunulduğunu, belli saatlerde ilaç alması gerektiğini görünce seviniyordu. Dahası doktorun tavsiyelerine uymayarak tedaviye inanmadığını, yaşamına değer vermediğini görebildiğine de seviniyordu. Doktor her gün gelir, nabzını yoklar, diline bakar, bitkin yüzüne aldırış etmeyerek onunla şakalaşırdı. Ama öteki odaya geçince kontes hemen arkasından gider, doktor ciddi bir tavır takınıp başını düşünceli düşünceli sallayarak, tehlike olmakla birlikte bu son ilacın etkisine güvendiğini, beklemek, görmek gerektiğini söyler, hastalığın daha çok ruhsal olduğunu ama... Kontes bu açıklamayı kendi kendisinden de doktordan da saklamaya çalışarak onun eline bir altın sıkıştırır ve her seferinde içi rahatlayarak hastanın yanına dönerdi. Natasha'nın hastalığının belirtileri az yemesi, az uyuması, öksürmesi ve hiç neşelenmemesiydi. Doktorlar hastanın tıbbi özenden uzakta bırakılamayacağını söylüyorlardı, bunun için onu kentin boğucu havası içinde tutuyorlardı. 1812 yazında Rostovlar köye gitmediler. Pek çok hap, damla, toz yutulmasına, ilaç şişelerinden ve ilaç kutularından bu gibi nesnelerin meraklısı olan Bayan Şos koleksiyon yapmıştı. Ve alışılmış bir köy yaşamından uzak kalınmasına karşın gençlik üstün geldi. Natasha'nın acısı sürdüğü, yaşamın izlenimleriyle giderek azalmaya başladı, şiddetini yitirdi, sönmeye yüz tuttu ve Natasha bedence iyileşmeye başladı.